Ayrım 6, Alevilerin Büyük Sırrı, Ünsal Öztürk, sayfa 68. Transtan uyanan şaman ayinini hatırlamazmış. Şamanizm sihir, efsun ve büyünün yanında bir de trans durumuna dayanmaktadır. Cemal Şener bu durumu şöyle tanımlamaktadır. Şamanizm trans durumuna geçebilme yeteneğine sahip kimselerin doğaüstü varlıklarla ilişkiler kurarak onların güçlerini toplum yararına kullanmaları amacına yönelik olarak yapılan dinsel törenlerdir. Şamanizm çeşitli din ve dünya görüşlerini birleştiren dinsel, büyüsel, inanç ve teknik oluşumudur. Dipnot Cemal Şener, adı geçen eser, sayfa 22. Anlatılmak istediğini anlayabiliyoruz. Öncelikle seçkin insanlar olacak. Bunlar trans durumuna geçebilme yeteneğine sahip olacak. Bu seçkin kişiler, yani şamanlar, doğaüstü varlıklarla ilişkiler kurarak onların güçlerini toplum yararına kullanmaları amacına yönelik ayin yapacak. İşte şamanizm budur. Tekrarlamaya gerek var mı? Dinsel, büyüsel inanç ve teknik, bir de trans durumu. Trans durumuna geçtikten sonra doğaüstü varlıklarla ilişki kurulacak ve onların güçleri toplum yararına kullanılacak. Bu dinsel, büyüsel bir törendir. Bu dinin adı şamanizmdir. Cemal Şener sık sık şamanlığın genetik olduğunu vurgulamaktadır. Türk halklarından şaman ile ilgili örnek verirken genetik sözcüğü sürekli vurgulanmaktadır. Altay Türklerine göre şamanlık genetik olarak gelen ve çocukluk çağında sara nöbetleriyle kendini gösteren bir hastalıktır demektedir. Dipnot Cemal Şener, adı geçen eser, sayfa 22. Şamanlar normal durumlarda ayin yapmadıkları zaman sıradan insanlardır. Diğer insanlardan farklı değillerdir. Buna Abdülkadir İnan dikkat çekmektedir. Kamlar gerek erkek gerek kadın olsunlar bir kast halinde bulunmazlar. Mensup oldukları boy, oymak veya köyün üyesi olarak halk içinde yaşarlar. Onların başka fani insanlardan üstünlüğü, ancak ayin yaptıkları, tanrılar dünyasına karıştıkları, ekstaz haline geldikleri anlarda olur. Ekstaz aleti geçtikten sonra kam da bayağı kişilerden farksız olur. Dipnot Abdülkadir İnan, Tarihte ve Bugün Şamanizm, sayfa 79. Bu da bizim için çok değerli bir bilgi. Transla ilgili Profesör Doktor İbrahim Kafesoğlu da özel bilgiler vermektedir. Bu bakımdan en ciddi teşebbüse dünya şamanlığının kudretli araştırıcılarından biri olan M. Eliade'nin eserinde rastlamaktayız. Büyük eserinde Orta ve Kuzey Asya toplulukları, sihri dini hayatının daha ziyade şaman etrafında merkeziyleştiğini kaydeden müellif, ancak bunun bütün dini faaliyetler icracısının şaman olduğu manasına gelmediğini, birçok yerlerde tanrılara kurban sunucuların şaman olmadığını, hatta aile reislerinin bile bu işi yapabildiklerini, ayrıca sihri dini hayat şamanlıktan ibaret bulunmadığından her sihirbazın şaman sayılmadığını ve şamanlıkta hastalara şifa verilecek esas unsurlardan olmakla beraber her şifa sunucu, yani medisine manın da şamanlıkla vasıflandırılamayacağını belirttikten sonra şamanlığı kısaca vecd ve istigrak, yani ekstaze tekniği diye tarif eder. Eliade'ye göre şaman her şeyden önce kendi özel usulleri sayesinde ulaştığı ekstaze hali içinde ruhunun göklere yükselmek, yer altına inmek ve oralarda dolaşmak üzere bedeninden ayrıldığını hisseden bir aşkın, yani transın ustasıdır. Dipnot Profesör Doktor İbrahim Kafesoğlu, Eski Türk Dini, sayfa 24-25. Şimdi buraya kadar öğrendiklerimizi tekrar özetleyeceğiz. 1. Trans durumuna geçilecek. 2. İyi ve kötü ruhlarla ilişki kurulacak. 3. Bunu herkes yapamaz. Kim yapabilir? 4. Tabii ki şaman. 5. Şamanlık genetiktir, kaçınılmaz kaderdir. 6. Şamanlık her eğitim gören insanın yapacağı bir şey değildir. 7. Şaman trans ustasıdır. 8. Trans durumundan ayrılan şaman normal bir insandır. Demek ki genetik olarak ve kaçınılmaz olarak şaman olan, kaderinden kaçamayan şaman, iyi ve kötü ruhlarla insanlık yararına ilişki kurabilmek için olmazsa olmaz bir duruma geçmesi gerekiyor. Bunun adına vecd hali, ekstaze veya trans hali denmektedir. Kamların, yani şamanın genellikle zeki, hayalperest ve şair karakterli kişiler olduğu kabul edilir. Ayin esnasında vecd halinde kendinden geçip gök ve yeraltı dünyasında gördüğü varlıkları, ilginç olayları anlatan şaman ayıldıktan sonra hiçbir şey hatırlamaz. Transa geçtiğinde tarihten, gelecekten haber veren bir boz atın sırtında göklere uçan kudretli şamanlardan bahsedilir. Bunu da unutmayınız. Şaman trans durumunda veya vecd halindeki yaptıklarını ayıldıktan sonra hiçbir şekilde hatırlamıyormuş. Aynı konu Abdülkadir İnan'ın da dikkatini çekmiştir. Kamların tanrılar ve ruhlar hakkındaki tasavvurları, dini törenlerde okudukları dua ve ilahilerdeki tavsiflerinden anlaşılabilirdi. Fakat bu ilahiler ve duaları tespit etmek güçtür. Ayinlerden sonra kam bu okuduklarını tekrarlayamaz. Çünkü kam dualarını istirak halinde irticalen söyler ve sonra unutur. Dipnot Abdülkadir İnan, Tarihte ve Bugün Şamanizm, sayfa 31. Trans halindeki şaman ve seyirciler. Bir kişinin vecd halinde, ekstaze halinde, istigra halinde veya trans halinde, yani hepsi aynı şey, kendinden geçtikten sonraki yaptığı hareketler bilinç dışı, kontrolsüz hareketler anlamına gelir. Demek ki şaman transa geçtiğinde bilinç dışı, kontrolsüz hareket etmektedir. Alt ve üst dünyadaki ruhların ve olayların durumuna göre değişiklik arz eden hareketleri bilinçsiz ve kuralsızdır. Bu şamanların her trans halinde sistemsiz davrandıklarını, başka başka davranışlarda bulunduklarını ifade etmektedir. Şaman ayıldığında hiçbir şey hatırlamadığına ve bizim de bu durumu bildiğimize göre çevrede şamanı izleyen insanların bulunması gerekiyor. Cemal Şener bu topluluğu hatırlayacağınız gibi kadın erkek birlikte ayin yapıyorlar demektedir. İşte bizim anladığımız şaman ayinleri, şamanın transa geçtiği ve onu izleyen izleyicilerin, seyircilerin bulunduğu bir ayin şeklidir. Şaman ayini bireyseldir, toplumsal değildir. Ayini şaman yapar, kadın ve erkekler izler, seyreder. Seyirciler aktif değildir. Çünkü kadın ve erkekler alt ve üst dünyadaki iyi ve kötü ruhlarla irtibat kurma yeteneğine sahip değildir. Bu yetenek sadece ve sadece genetik olarak şamanda vardır. Şaman ayini yönetemez, ayini yapar. Yine Yörükan'a başvuracağız ve bir örnek alacağız. Kam kendisine bir hastanın tedavisi veya bir fal bakması, yani kehanette bulunması için müracaat edilince, ayin için lazım olan şeyleri, rakı vesaireyi hazırlatır. Ayin zamanı tayin olunur. Kendisi de ihtiyaca ve ayine göre ve ekseriyetle kadınlar gibi giyinir. Ziya Gökalp'in Cami-ü-Tevarih'ten alarak tekrar ettiği makus cinsiyetle malül fıkrasından bu manayı anlamak gerekir. Bazen yüzüne maske takar veya yüzünü boyar, bıyık yerine at kuyruğu takar, davulunu boynuna asar ve sahneye çıkar. Halk kadın erkek sahnenin etrafında bir halka teşkil eder. Bazı yerlerde bu halkaya kızlar girdiği halde evli kadınlar ayini uzaktan seyrederler. Zira kadınlar ekseriyetle diğer oymaktan alındığı için boyun tanrısına yabancıdır. Fakat mesela bir hastanın tedavisi için merasim evde yapılacak ise buna kadınlar iştirak edebilir. Eğer kırda huş ağacı ormanında yapılacaksa büyük sihri ayine kadınlar hiçbir şekilde gelemez. Ayin ister bir su kaynağında, ister köyün kenarında, bir tepede ve bir dağda yapılsın, yalnız kam faaliyette bulunur. Halk yalnız seyirci veya müşahit sıfatıyla hazır olur. Dipnot Profesör Doktor Yusuf Ziya Yörükan, Müslümanlıktan Evvel Türk Dinleri Şamanizm, sayfa 82-83. İşte şaman ayini bu şekilde oluyor. Kadınlar, erkekler sadece seyirci oluyorlar, müşahit oluyorlar. Şamanın hareketlerinden, konuşmalarından, o da anlayabilirlerse anlam çıkarmaya çalışıyorlar. Transa geçen şamanı izliyorlar, seyrediyorlar. Ayini şaman yapıyor. Şaman halk için onlar adına tek başına ruhlarla ilişki kuruyor. Konu bu kadar açık olmasına rağmen Alevi cemlerinin ve semahlarının şaman ayinine benzetilmesini bir türlü anlayamıyoruz. Siz anlayabiliyor musunuz? Efendim, dans var, davul var, şiir de var. Daha ne istiyorsunuz da denilebilir. Şaman ruhların bu dünyadaki temsilcisidir. Şaman kendisinden önce yaşayan şamanların ruhları ile sürekli irtibattadır. Onlardan yardım almaktadır. Şaman trans halinde ruhunu bedeninden ayırarak ruhlar alemine göndermektedir. Öte dünyadaki ruhlar şamanın ruhu ile ilişkiye geçerek gerekenin yapılmasını sağlamaktadırlar. Bakalım Yörükan şaman ayinlerine nasıl bakıyor? Daha önce de gördüğümüz gibi Yörükan, Türk şamanlığında ibadet ve ayin şekillerini ikiye ayırmaktadır. Dini ibadet, sihri merasim. Dini ibadet, birisi aile ocağında ferdi bir surette ataların ve mukaddeslerin tuğuslarına tevcih olunan ibadet. Diğeri her oymağın bütün efradıyla birlikte senede bir defa oymak beyi veya atasının riyaseti altında köyün veya obanın haricinde muayyen bir mahalde bir tepe veya su kaynağı kenarında toplu halde yapılan ayindir. Sihri merasim insanlara veya hayvanlara arız olan bir hastalığın defi için bir ferdin müracaatı üzerine yahut o sene zuhura gelecek hadiselerin keşfi için oymağın arzusu üzerine kamın ıklaması veyahut yet yapmak, yağmur yağdırmak, rüzgar çıkarmak için beyin yetletmesi suretiyle yapılan merasimdir. Dipnot Profesör Doktor Yusuf Ziya Yürükan. Adı geçen eser sayfa 67. Şarlatanlık yapanların bulunduğunu, hokkabazların olduğunu, trans halinin olmazsa olmaz bir koşul olduğunu vurgulayan Abdülkadir İnan şunları da not etmektedir. Şamanistlerin inançlarına göre gerçek kan hokkabaz değildir. Onun en büyük vasfı vecd ve istigrak yani ekstaz haline gelebilmesidir. Şamanistler hokkabazlık yapmasını bilen fakat ayin yaparken ekstaz haline gelmeye muvaffak olamayan şamanlara saygı göstermezler. Bu gibilere şarlatan diye bakarlar. Dipnot Abdülkadir İnan. Adı geçen eser sayfa 80. Yaşlı ve genç şaman. Genç şaman değişik ayinlere ait bilgileri oymağın tecrübeli ihtiyarlarından ve kudretli bir şamandan ders alarak öğrenir. Ondan sonra çeşitli ayinleri nasıl yapacağını, okunacak dua ve efsunları öğrenerek görünmez kuvvetlerle ilişki kurar. Dipnot Cemal Şener adı geçen eser sayfa 24. Cemal Şener'in anlatımından oymağın tecrübeli ihtiyarlarını anlıyoruz. Ancak kudretli bir şaman cümlesini anlayamadık. Şaman genetik olarak şaman olduğuna göre neden kudretli bir şamandan ders alıyor dersiniz? Kadınsa anasından, erkekse babasından neden ders almıyor? Veya o oymakta kudretli ve kudretsiz şamanlar mı var ki kudretlisinden ders alıyor? Biz bunu düzeltelim. Şaman olacak kişi kendisinden genetik olarak önce gelen şamandan ders alacaktır. Öğrencisi olacaktır. Zaten her isteyen şaman olamamaktadır. Şaman olacak kişi ise kaderinden kaçamayacaktır. Bu durumda toplumda bir yaşlı şaman ve bir de genç şaman adayı vardır. Transa geçmeyi sadece şaman başarabildiğine göre o oymakta transa geçebilecek iki kişiden söz edebiliriz. Şaman ve oymağın tecrübeli ihtiyarları öğrenciye ne anlatabilirler? Şaman transtan uyandıktan sonra hiçbir şey hatırlayamadığına göre ve sadece o ruhlarla ilişki kurabildiğine ve oymağın ihtiyarlarının transa geçemeyeceğine göre bu insanlar şaman adayına ne anlatabileceklerdir? Anladığımız kadarıyla ruhlarla ilişki kurmadan, transa geçmeden önceki durumu yani şekilsel olarak hazırlık dönemindeki giyim, kuşam, efsun, dua. Şaman transı öğrenciye anlatamaz. Çünkü transtan uyandıktan sonra ne yaptığını hatırlayamaz ki. Burada şöyle bir soru da geliyor aklıma. Acaba şaman ve aday şaman birlikte transa geçebiliyorlar mı? Transla aynı ruhlarla birlikte görüşebiliyorlar mı? Anlatamadıkları için bilemiyoruz. Anlatmaya çalıştığımız şaman ayini kişisel bir ayindir. Tek kişiye odaklıdır. Şaman ayininin her oymakta farklı olduğu bellidir. Hatta şaman transa girdiği için her ayinde farklı hareketler yapar. Okuduğu şiirler doğaçtandır. Bir okuduğunu bir daha okuyamaz ama benzerini söyleyebilir. Ayinleri sistematik değildir. Sadece bu bile Alevilerin sistematik tekrarlanan semahlarının, ozanların deyişlerinin şaman ayinleriyle uzaktan yakından hiçbir ilgisinin, alakasının olmadığını göstermektedir. Cemal Şener ve diğer araştırma yapan Anadolu bozkırındaki şamanistler bir olayı anlatmaya çalışırken sık sık Altaylarda şöyledir, Buryatlarda böyledir, Bayatlarda da şöyledir diyerek konuyu geçmektedirler. Neden diye bir soru sormamaktadırlar. Örneğin Yalkutlarda yaşlı şaman genç şamanı yüksek bir dağın başına götürerek ona şaman elbisesi giydirir. Eline bir davul ile atkı sarılı bir söğüt dalı verilir. Adayın sağında 9 erkek, solunda 9 kız çocuk yer alır demektedir. Dipnot Cemal Şener adı geçen eser sayfa 24. Neden 9 erkek ve 9 kız çocuk? Hiç tartışma gereği duyulmuyor. Erkekler neden adayın sağında, kızlar neden adayın solunda yer almaktadır? Yaşlı şaman neden arkasında durmaktadır? Neden acaba? Sonuç olarak şaman adayları yöresel farklılıklar bulunsa bile aşağıdaki şekilde şaman olur. 1. Her şaman adayı belli bir eğitimden geçer. 2. Bir ustanın yanında 3-5-10 yıl eğitim görür. 3. Her isteyen şaman olamaz. 4. Şamanlık genetiktir. 5. Babadan oğula ya da anadan kıza geçer. 6. Öğrenme süreci yaşlı ustanın yanında kalarak meslek sırlarını, transa geçme yollarını, duaları, ilahileri, büyü formüllerini ve benzerlerini kapsar. 7. Aday hocasından cinlerin çeşitlerini, dillerini, düşman büyülerini uzaklaştırma tekniğini, davulun ve diğer törenlerde kullanılan araçların kullanımını öğrenir. 8. Başarı sağladığında tören yapılır ve adaya şaman davulu verilir, şaman giysisi giydirilir. Usta çırağına her şeyi öğretmiştir. Ancak onun esas ustası kendisinde olduğuna inanılan koruyucu cinidir. Burada karşımıza bir de cin çıktı. İyi ve kötü ruhları öğrenmiştik. Cin ne ola ki? Acaba Erliğin mi yoksa Ülgen'in mi cini? Cemal Şener koruyucu dediğine göre Bay Ülgen'in cini olsa gerek. Belki de cinler ikiye ayrılır. Erliğin de cinleri bulunabilir. Kim bilir? Şaman adaylarının ölüp dirilmesi. Bir kitap yazarken hiç test etmeden, muhakeme etmeden buryatlarda şöyledir, altaylarda böyledir, bayatlarda da böyledir diye anlatıldığı zaman kitap bir süre sonra mecrasından çıkmaktadır. Sıradan okur kitabın ne anlattığını kaçırabilecektir. Örneğin Cemal Şener ayin sırasında vecd halinde kendinden geçip gök ve yeraltı dünyasında gördüğü varlıkları, ilginç olayları anlatan şaman ayıldıktan sonra hiçbir şey hatırlamaz diyordu. Oysa kitabının 27. sayfasında anlattığı olay bu görüşe terstir. A. Friedrich G. Budrus'un Sibirya'da Şaman Hikayeleri adlı eserini hiç muhakeme etmeye gerek duymaksızın önümüze koymaktadır. Güya Metrane adlı bir kadın şaman yazar Budrus'a şunları anlatmış. Önce başımı kesip çadırın kerebeti üstüne koydular. Sonra kemik sırasına göre bedenimi parçalara ayırdılar. Kesip ayırdıkları her et parçasını 9 kazık üzerine gerdiler. Arkasından hepsi bir araya gelip etleri yemeye başladılar. Derken danalara hastalık getiren cüce bir cin ahırın orta direğinden çıktı ve öteki cinlerin yediklerinden arta kalan kemikleri toplayarak az önce soyulmuş taze kayın ağacı kovuklarının üstüne koydu. Bundan sonra canım yeniden bedenimin içine girdi. Ben de ayağa kalktım. Dipnot Cemal Şener adı geçen eser sayfa 27. Cemal Şener bu durumu bir şamanın anlattığını sanıyor. Oysa transa geçen bir şamanın hiçbir şey hatırlayamadığını yine kendisi anlatıyordu bize. Bu motif yaşanırken şaman adayı baygınlığa benzer bir durumdaymış, tenha bir yerde yatıyormuş. Çevresinde olup bitenleri, daha doğrusu yaratıkların kendi vücudunda gerçekleştirdiği operasyonları izliyormuş. Siz o henüz aday, şaman değil, durumu trans olarak kabul edilemez diyebilirsiniz. Ya da Cemal Şener aynı itirazda bulunabilir. Oysa şunları da söyleyen Cemal Şener'in kendisidir. Örneğin şaman adayı transa geçince denizden çıkan bir deniz hayvanı tarafından yenip yutulmakta, ardından sadece iskelet kemikleri kalabilmektedir. Ama sonra şaman adayı yeniden uykudan uyanıp eski haline dönebilmektedir. Demek ki şaman adayı da transa geçebilmektedir ve uyandığında kimseye bir şey anlatamaması gerekiyor. Şaman Metrane'nin anlatımından bir bilgi daha alıyoruz. Cüce bir cin var ve danaları hastalık geçiriyor. Demek ki kötü bir cin var ve erliğin dünyasına dahil. Metrane'nin başını kesen, etlerini yiyenler de kötü cinlerdir. Anadolu evliyalarının erenlerinin kurbanlık hayvanları ile ilişkisinde benzer şekilde menkıbelerde sık sık rastlanmaktadır. Dipnot Cemal Şener adı geçen eser sayfa 27. Cemal Şener yukarıdaki sözleri de söyleyerek Anadolu'daki şamanist izleri de bulmayı ihmal etmemektedir. Anadolu evliyalarının ve erenlerinin cinlerle perilerle ne ilgisi var? Düşünün ki bir Anadolu evliyasının başını kesen, etlerini yiyen kötü cinler. Eğer Anadolu evliyaları ve erenleri diyerek Alevileri kastediyorsa, Alevilerin cinlerle perilerle, öte dünyayla, cennetle cehennemle bir ilgilerinin bulunmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Yalnız kafamıza takıldı. Bu cinler nereden çıktı? İyi ruhlar ve kötü ruhlar derken iyi ve kötü cinlerle de karşılaştık. Cemal Şener'in bunları aralarındaki farkları anlatması gerekmez miydi? Kitabında ruhtan sonra bir de cini iki satır anlatsaydı izlememiz kolay olacaktı. İslam ve Şamanizm. Batlamyus teorisi incelendiğinde şamanizmin göksel sisteminden farklı olduğu anlaşılıyor. Bu İslam ile şamanizmin farklı kozmik sistemlere bağlı olduğu anlamına da gelmektedir. Cemal Şener şamanizmin din adamına şaman diyor. Oysa İslam'ın peygamberine din adamı denmez, o peygamberdir. Müslümanların anlatımlarına göre İslam peygamberi Muhammed, Miraç gecesi Allah ile feleği Atlas'ta yüz yüze görüşmüş. Feleği Atlas dünyayı çevreleyen 9. felek oluyor. Aynı zamanda ona Felek-i Azam, Felekül Eflak da denilmektedir. Allah elçisi Muhammed ile bu kürenin göğünde görüşmüştür, hem de yüz yüze. Bu yüzden peygamberdir Muhammed. Oysa İslam'ın din adamlarının hiçbiri, hocalar, Diyanet İşleri Başkanı vesaire Allah'la görüşemez. Bırakın Allah ile görüşmeyi, dünyanın feleğine bile çıkamazlar. Onlar ortaya konulan dini yürütür, cami ve mescitleri yönetir. Felek-i Atlas, yani 9. kürenin feleği, Allah'ın mekanıdır. Orada oturup oturmadığı ise meçhuldür. Burası meleklerin kıblesidir aynı zamanda. Meleklerden Cebrail'in bile arştan öteye geçemediği anlatılmaktadır. İslam'la şamanizm arasındaki din adamı değerlendirmesi farklılık arz etmektedir. Şamanizm bir dindir deniyor. Şaman ise din adamı. Şaman transa geçince genel olarak kutup yıldızına gitmektedir. Çünkü orası göğün kapısıdır. Ama kutup yıldızından sonra bütün yollar şamana kapalıdır. Şaman kutup yıldızında Bay Ülgen'in gönderdiği ruhlarla görüşebilmektedir. Bay Ülgen'le hiçbir zaman karşılaşmamış, yüz yüze görüşememiştir. Şamana peygamber desek değil, çünkü gök tanrısı Ülgen ile hiçbir zaman görüşemiyor. Şamandan başka bir peygamberin varlığı da konuşulmuyor. Şamana din adamı desek o da isabetli değil. Çünkü şamanizm şaman adı verilen tek tek kişilerin toplamıdır. Toplamı bile değildir. Toplumsal bir olgu değildir. Tek kişi olan şaman büyücü, falcı, efsuncu, tabip vesairedir. Ama bir de not ekleyelim. Bütün anlatımlardan çıkardığımız şaman yeraltı tanrısı olan Erdik ile çok sıkı ilişkiler kurmuştur. Belki de onun yeryüzündeki elçisi olabilir. İslam'da peygamber ve diğer görevliler kendilerinin dışındaki herkesi İslam'a davet etmişlerdir. Nasıl davet ettiklerini biliyoruz. Şaman ise hiçbir zaman şamanizmi anlatma yeteneğine sahip değildir. Eğer şamanizmin esası Cemal Şener'in söz ettiği gibi trans ise ve yine onun söz ettiği gibi transtan uyanan şaman hiçbir şey hatırlayamıyor ise ne anlatabilir ki? Sırf bu yüzden şaman misyoner bir kişi değildir. Anlatabileceği hiçbir şeyi yoktur. Şamanizm yaşanan bir durumdur. Anlatılabilecek bir durum değildir. Yazılı bir kitaba kavuşturulması mümkün değildir. Şamanı seyreden, ayine katılmayan seyirciler, gördüklerini, duyduklarını kitap haline getirseler bile bu geçici bir kitaptır. Çünkü şamanizm halen yaşamaktadır ve şamanın her yaptığı ayin bir öncekinden değişiktir. 6. ayrımın sonu. Sayfa 81.